Ayrım 30, Altın Aslan, Wilbur Smith, sayfa 306. Filika Aboli ve 8 Amadouda üyesini Koelimane'nin kuzeyindeki ıssız kumsala bıraktı. İhtiyaçları olmadığından yanlarına erzak almamışlardı. Seyahat edecekleri topraklar beyaz bir adama çorak ve kurak görünebilirdi. Ama onlar için kalabalık bir pazar yeri kadar cömertti. Mermi ve barutlarla kendilerine ağırlık yapmamışlar, yanlarına mızrak, kalkan ve tahta sopalardan başka bir şey almamışlardı. Aboli'nin yeni dünyasından içinde büyüdüğü dünyaya getirdiği tek bir şey vardı. Bir ipin ucuna geçirilmiş borda kancası. Golden Bucht'taki bir denizcinin tutunup düşman gemisine çıkması için kullanılan bir araçtı bu. Aboli gittiği yeri düşündüğünde Judith'i veya halı kurtarmak için bir duvarın tepesine çıkması ya da bir binanın içine girmesi gerekebileceğini tahmin etmiş, bu nedenle kancayı yanına almıştı. Afrikalı tayfayı kıyıya götüren Filika'yı koca Daniel Fisher kumanda ediyordu. Daniel yapısı ve yetiştirilişi itibariyle duygulara teslim olmamak gerektiğine inanan biriydi. Fakat Amadouda'yı uğurlarken Aboli'yi kucaklamış, ardından bir adım geri çekilerek omuzuna vurmuş ve sesi titreyerek konuşmuştu.
''Tanrı sizi korusun, şimdi gidip kaptanımızı ve karısını bize getirin haydi.''
Aboli bir şey söylememiş, başını sallamakla yetinmişti. Sonra da koca Daniel henüz ne olduğunu anlayamadan gece gündüz devam edecek koşularına başlamış ve kıyıya dizilmiş palmiye ağaçlarının ardında gözden kaybolmuşlardı. Judith ve Anne o gece Portekizli denizciyi öldürdükten sonra korku ve heyecan içinde kuş gibi uçmuşlardı. Fakat ertesi gün onlar için zor olmuştu. Güneşin sıcaklığı üzerlerine çullanmıştı. Cinayetin yarattığı vahşi heyecan yok olmuş, yorgunluk yeniden onları yıldıracak duruma getirmişti. Konuşarak güçlerini harcamıyorlardı. İkisi de kendi düşüncelerine dalmıştı. Fırtınadan arta kalan kalıntılar gibi uzun otların arasında sürükleniyorlardı. En sonunda Judith dinlenmeleri gerektiğini kabul etmek zorunda kaldı. İkinci gece ellerini nefesleriyle ısıtmaya çalışıp soğuktan titreyerek yaprakları yerlere değen bir gat ağacının dibine büzüldüler. Karanlığın içinden bir uluma duyuldu. Bunu dört kesik ve tiz havlama takip etti. Gözleri korkuyla büyüyen Anne Judith'in koluna yapıştı.
''Çakal'' dedi Judith, genç kadının anlamadığını görünce ''köpeğe benzer ama bizim için tehlike yaratmaz'' diye açıkladı. Kemirgenleri ve kuşları yer, hatta meyveleri ve böcekleri de. Çakalların aynı zamanda genç antilopları avladıklarından bahsetmedi. Yine de en ona daha çok sokuldu. Çakal her uluduğunda yerinden sıçrıyor, korkuyla tırnaklarını Judith'in koluna geçiriyordu. Judith ısınmak için değilse de tüfeği ateşlemesi gerekirse fitili tutuşturmak amacıyla küçük bir ateş yakıp yakmamak konusunda kararsız kalmıştı. Fakat peşlerindekilerin ateşi görmeleri veya duman kokusunu almaları çok muhtemeldi. Bu nedenle titreye titreye şafağın sökmesi ve güneşin ufukta pembeliğini bir an evvel göstermesi için dua ettiler. Judith bekçilik konusunda korkmuş ve gücünün son damlasına ulaşmış olan Anne'e güvenemezdi. Bunun üzerine Anne'in şaşkın bakışları arasında gat ağacından yapraklar koparıp çiğnemeye koyuldu.
''Daha önce ağaç yiyeni hiç görmemiştim.'' dedi en bir yandan bitkinlikle gülümsemeye çalışırken.
''Benim ülkemde bu ağaç meşhurdur.'' diye karşılık verdi Judith. ''Aslına bakılırsa tüm Afrika'da meşhurdur.''
Bir yaprak daha çekip ona uzattı. ''Al dene ama iyice çiğne.'' En yaprağı alıp kokladıktan sonra ağzına attı. Yaprağın onu zehirlemesinden çekinir gibi yavaşça çiğnedi. Judith gülümsedi.
''Ülkemdeki erkekleri geviş getiren keçiler gibi sürekli bu yaprakları çiğnerken görebilirsin.''
''Neden acaba?'' dedi en dudaklarını aşağı doğru bükerek. ''Tadı pek güzel değil, ekşimsi.''
Judith başını evet der gibi salladı.
''Ama kendini daha iyi hissettirecek, bekle de gör.''
Fazla beklemelerine gerek kalmadı. Birkaç yapraktan sonra Anne'in geveze hali Judith'e doğduğu dağ köyündeki uzun ağaçlara tüdüyen muhabbet kuşlarını anımsatmaya başlamıştı.
Kız cesur kocasından ve onu ne kadar çok sevdiğinden bahsetti. Nasıl tanıştıklarını ve gerçekleştirmek istedikleri planları anlattı. Ardından yatmadan önce tekrar tekrar aynı masalları dinlemek isteyen küçük bir çocuk gibi Hall'la ilgili hikayeleri anlatması için Judith'e ısrar etti. Judith aynı hikayeleri ona birçok kez anlatmıştı. Hal'ı hatırlamak her ne kadar yüreğini sızlatsa da Müslüman ordularına karşı kendi ordusuna liderlik eden bir generalken onunla nasıl tanıştıklarını anlattı. Anne'in yüz ifadesi Judith'in her anlatışında olduğu gibi hayret ve dehşetle doluydu. Judith onun bu tepkisini anlayabiliyordu. Çünkü şimdiki haline baktığında bir zamanlar kutsal kasenin koruyucusu ve imparatorluğun kurtarıcısı olduğuna kendisi bile inanmakta güçlük çekiyordu.
''Senin gibi güzel bir kadınla tanıştığıma inanamıyorum.'' dedi Anne. ''Ama işte burada ıssızlığın içinde birlikteyiz ve farklı renklerde de olsak kardeş gibiyiz, öyle değil mi? Yeniden emniyete kavuşana kadar birbirimize destek olmalıyız. Ancak bu şekilde her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ne pahasına olursa olsun.''
''Ne pahasına olursa olsun.'' dedi Judith. Judith Anne'in konuşmasına bir süre daha izin verdi ama başka yaprağa izni yoktu. Yapraklar moralini yükseltmiş olsa da Anne'in sonraki günler için dinlenmesi gerekiyordu. Judith de uyuma ihtiyacı hissediyordu ama hem bedenen hem de ruhen Anne'den daha güçlü olduğunu biliyordu. Sonuçta onu destekleyen iki ruhu vardı. Bebeği henüz doğmamış olsa da daha şimdiden bir savaşçıydı ve Judith onun taze gücünü annesine verdiğini biliyordu. Tüm zayıflıklarına baskın gelen bir güçtü bu.
Dahası Bozkır'da korkulması gereken tek avcı maskeli adam değildi. O gece Judith tek gözü açık uyudu. Ertesi gün şafak sökmeden tekrar yola koyuldular. Başta güçlükle ama içlerini soğutan geceden sonra güneşin sıcaklığının tadını çıkararak. Sularını idareli içip sadece dudaklarını ıslattıktan sonra mataralarının tıpasını kapadılar. Judith Anne'in bu şekilde kendine hakim oluşuna hayran kalmıştı. Bu genç İngiliz zorluklara onun gibi alışkın değildi. Yine de bu sabah gayet zinde görünüyordu. Sanki daha evvel ona mani olan zihnindeki engeli bir şekilde alaşağı etmişti. Bu İsa Mesih'in mezarından çıkmasını engelleyen taşı bir yana çekip hayata dönmesi gibi bir şey olmasa da yenilenmiş Anne'de kendi çapında bir mucizeydi. Onu böyle görmek Judith'e kıyıya ulaşabileceklerine dair umut vermişti. Belki oradan maskeli adamdan uzak olabilecekleri bir yere gitmek üzere herhangi bir gemiye binebilirlerdi.
''İngiliz bir kaptan buluruz. Hatta belki bir şirket gemisinin kaptanı olur.'' dedi Anne şevkle.
Anlaşılan ayakkabılarının yırtıldığından habersizdi. Sol ayağının küçük parmağı yırtık yerden fırlamıştı, yaralanmıştı ve kanıyordu.
''Ona hikayemizi anlatırız. Bizi güvenli bir şekilde Kalküta'ya ya da belki İngiltere'ye götürür.''
Judith'e döndü. ''Bebek de orada güvende olur.'' Kirli suratı aydınlanmıştı.
''Gelip benimle kalabilirsiniz. Bristol yakınlarında akrabalarım var. Orası çok güzeldir, huzurludur, medenidir.'' diye ekledi ve zihninde bir kıyas yaparak etrafına bakındı.
Belli ki bu panoramik manzara ve devasa araziler onun için şaşırtıcıydı. Judith buraların İngiltere'ye oranla ne kadar farklı olduğunu tahmin edebiliyordu. Güneyde bir manda sürüsü huzurlu bir şekilde uzun otların arasında otluyordu. Böğürmeleri ve homurtuları açık alana yayılıyordu. Judith hayvanları takip etmeyi düşündü. Çünkü gün sona erdiğinde onları suya götüreceklerini biliyordu. Fakat sonra hava hala aydınlıkken doğuya doğru ilerlemeye devam etmenin daha iyi bir fikir olduğuna karar verdi ve çok geçmeden manda sürüsü arkalarında kaldı.
''Westbury güvenlidir.'' dedi Anne, başladığı konuyu devam ettirerek. ''Orada bir kilise var. Papazı çan kulesinin en tepesine kadar tırmanmama izin verirdi. Oradan millerce öteyi görebilirsin. 6 çan birden çalıyor. 6. Onları duymalısın Judith. O ses çok hoşuna giderdi. Gerçekten güzeldir.''
Judith kızın hevesini kırmadı. Evi düşünmenin Anne'e güç verdiği ortadaydı. Bu nedenle böyle bir hayal kurmasına izin veriyor ama onu tam anlamıyla umutlandırmak istemiyordu.
Sağ salim kıyıya ulaşıp cana yakın bir kaptan bulabilseler bile sevdiği adamın doğduğu yere onsuz gitme düşüncesi katlanılır gibi değildi.
Ne büyük budalalık ettim diye düşündü Judith içinden. Boğukta güvende olabilecek yani Zanzibar'a gitmekte ısrar ettim. Hal yanlış ilaçları getirse ne olacaktı ki? Ne kadar hasta olursam olayım durumum şimdikinden iyi olurdu.
Fakat bu konuda dertlenmek için çok geçti. Düşmanlarının kapanına kısılmıştı ve karnındaki çocuk babasını hiç tanıyamayacaktı. Budalalığı için ödediği bedel buydu ve bu onu hasta ediyordu.
Bak dedi Ann, Judith'in karamsar düşüncelerini dağıtarak. Genç kadın kuzeydoğu yönünde yer alan sarı otların arasında hareket eden siyah bir kütleyi işaret ediyordu.
Nedir bu diye sordu. Kuş sürüsüne benziyor ama bunlar daha büyük dedi Judith.
Daha iyi görebilmek için ellerini gözlerine siper yapmıştı.
Akbabalar. O sırada karaltı bölündü ve içlerinden bazıları kanat çırpıp yanlara açılınca ortaya Judith'in kanını donduran bir manzara çıktı.
Aslanlar. Onları gören en de Judith gibi olduğu yerde dona kaldı. İkisi de kollarını ve bacaklarını kıskıvrak yakalayan bir korkunun esiri olmuşlardı. Ağızları kurumuştu, tüyleri diken dikendi. Aslanlardan biri dönüp leşi gagalamak için sokulma cesareti gösteren kuşlara kükreyince kuşlar kenara çekildi. Ama bu uzun sürmedi. Judith 5 aslan saydı. Fakat uzun otların arasında yatan ve göremediği daha fazlasının olabileceğini biliyordu.
Bizimle ilgilenemeyecek kadar meşguller dedi Judith yanılmadığını umarak. Ölü hayvanın görünüşe bakılırsa bir alaca antilop ya da Afrika ceylanıydı, aslanları uzun süre meşgul etmeye yetecek kadar eti olmasını diledi.
İyi beslenin dedi ete saldıran hayvanlara bakarak. Avladıkları hayvan hala canlıydı.
İyi beslenin ki yarına besili ve tembel olun, biz de yolumuza devam edebilelim.
Aslan sürüsüyle aralarını açmak için kuzeydoğuya doğru gittiler. Bir süre soluk soluğa yokuş yukarı çıktılar ama fazla su içmedikleri için doğru düzgün terlemiyorlardı. Dudakları kuru ve yarı aralıktı. En'in solgun teni kızarmış, yanmış ve su toplamıştı ama şikayet etmiyordu. Bir süre yollarına dik bir kayalığın kenarından devam ettikten sonra sağa kıvrılarak ağaçlık bir alana girdiler ve güneş batarken bir derenin kıyısından devam edip patlayana kadar su içtikten sonra mataralarını doldurdular.
''Burada konaklamalıyız'' dedi Judith, ''dere kenarında'' dedi Ann.
''Olmaz'' diye karşı çıktı Judith, ''şurayı görüyor musun?'' Derenin genişlediği güneyi işaret etti. Bir düzine kadar Afrika ceylanı ve küçük antilop derenin yanında durmuş iştahla su içiyordu.
Leoparlar, aslanlar hatta belki çitalar bu hayvanların karanlıkta nereye geldiklerini biliyorlardır. Burası bizim için güvenli değil.
En her şeye rağmen gülümsedi.
Westbury'de kimse böyle şeyler için endişe etmez dedi. Annemin kızıl kedisi orada yolumuza çıkabilecek en vahşi hayvan herhalde.
Buna Judith bile güldü.
Kamp kurduklarında hava kararmıştı. Judith bu kez ateş yakmaları gerektiğine karar verdi.
Aslan tehlikesi olmasa böyle bir risk almazdı. Ayrıca ikisi de yol boyunca arkalarını kollamışlardı ve adamların onları takip ettiklerine dair bir ize rastlamamışlardı.
Judith öldürdüğü Portekizli denizciden aldığı çakmak taşı ve çakmak yardımıyla kav olarak kullandığı eski bir kuş yuvasının alev almasını sağladı. Bunu alevler gözükmesin diye kazdığı bir çukurun içinde yapmıştı. Muhtemelen ateşin parlak ışığı dikkat çekecekti. Bu nedenle üzerine yer yer altın sarısı çiçekler olan bodur ağaçlardan topladığı yumuşak dallarla ateşin etrafını sarmaya gayret etti. Bıçak olmadan dalları çevirip koparmak uzun zaman almıştı ama buna değmişti. Kendi kendine aslanların ve diğer hayvanların dumanın kokusunu alıp kaçacaklarını düşünmüştü. Üstelik misket tüfeğini kullanmaları gerekirse ateş fitilini hemen tutuşturabileceklerdi.
Böyle küçük bir ateşin bile insanın moralini düzeltmesi ne tuhaf dedi Ann ateşi seyrederken.
Çatlak dudaklarında bir tebessüm belirdi. Etraflarındaki karanlığı, haşerelerin ve sayısız başka hayvanın sesleri dolduruyordu. Fakat bu cılız ateşle birlikte en azından tutunacakları bir şey vardı. Judith doğru kararı verdiğinden emin oldu. kocaman bir baobab ağacından topladığı meyveleri yerlerken Judith Anne bunlara maymun sakalı dendiğini anlattı. Daha sonra ağaç kabuklarından şeritlerle Anne'in kanayan ayaklarını sardılar. Anne uyuduğunda Judith yanında taşıdığı gat yapraklarından çiğnedi. Fakat onlar bile onu daha fazla uyanık tutmaya yetmedi. Şafağın sökmesine henüz uzun saatler varken alevler titreşerek söndü. İşte o zaman sırtlanlar geldi. Takibin ikinci günü de sona ermişti. Buzzard'ın Jomo adındaki şahsi kölesi onun susuzluktan kurumuş dudaklarına su döküyordu. Buzzard bu anı gün içinde sabırsızlıkla bekliyordu. Ama su içerken annesinin memesini emen bir bebek gibi metal emziği yakalamak zorunda kalmak ona acizliğini hatırlatıyor ve nefretini kabartıyordu. Jomo bunu biliyordu. Efendisi gücünü kabul ettirmek zorunda kaldığından beslenirken diğer zamanlara göre çok daha ters ve talepkardı. Buna alışmıştı. O nedenle ona bir ricada bulunmak için bu asla doğru zaman değildi. Fakat iki hizmetli bütün gün kafasını öyle ütülemişlerdi ki onlar adına Buzzard'la konuşmaktan başka seçeneği kalmamıştı. Ağzında emzik olduğundan Buzzard'ın konuşmamasını fırsat bilerek ''Efendim'' diye başladı. ''Beni affedin, kardeşlerim adına da konuşuyorum. Aradığımız kadına çok yaklaştığımızı bilmenizi istiyoruz efendim. Şimdi yola biraz daha devam edersek onları karanlıkta bile bulabiliriz.'' Buzzard ağzını emzikten kurtarmak için başını sertçe salladı.
''Bulabiliriz mi?'' dedin.
''Evet efendim.''
''Yani bulacağız demiyorsun öyle mi?''
''Efendim gelecekle ilgili kesin konuşmak imkansızdır. Tanrı'nın takdiri böyle ama onları bulmamız çok muhtemel.''
''Onları sabah bulmanın daha kolay olması muhtemel mi peki?''
''Evet efendim.''
''O halde öyle yaparız. Şimdi bana yemeğimi getir ve gevezelik etmekten de vazgeç.''
Jomo efendisinin yulaf lapasını hazırlamak üzere uzaklaştı. Lapayı kendi sümüğü ve idrarıyla tatlandırmayı da ihmal etmedi. Ne var ki birkaç saat sonra Buzzard'ın omzuna yapışmış onu uyandırmak için kuvvetlice sarsıyordu. Önce gaga, sonra o sırıtış, gözler, çatık kaşlar ve maskenin tüm o çirkin görüntüsü dönüp ona baktı. Maske konuşmadan Jomo atıldı. ''Efendim, efendim gitmeliyiz kadınlar.''
''Ne geveliyorsun sen?'' diye sordu Buzzard.
''Dinleyin efendim, geceyi dinleyin.''
Buzzard sustu, dinledi ve hemen ayağa fırlayarak haykırdı. ''Kalkın, kalkın aşağılık pislikler.'' Ve derhal kılıcını kapıp hayatı tehlikedeymiş gibi koşmaya başladı. Çünkü gerçekten de öyleydi.
Judith tuhaf fırıltılar ve böğürmelerle uyandı. Bugüne dek gördüklerinin en irilerinden iki sırtlan yattıkları yerin önündeki otlakta bir aşağı bir yukarı koşturuyordu. Ölüm kokan coşkuları Judith'i korkudan titretti. En uyanıp sırtlanları gördüğünde çığlığı bastı. ''Gidin buradan!'' diye bağırarak çalıların arasına doğru geri geri emekleyerek kaçmaya çalıştı. ''Defolun şeytanlar!'' Fakat onları korkutup kaçırmak bir yana kendi duyduğu korku hayvanları daha da kışkırttı ve insana özgü kahkaha sesleri çıkarmalarına neden oldu. Judith kas katı kesilmiş halde korku ve soğuktan titreyerek ateşin olduğu yere baktı. Küller hala sıcaktı. Bir dal parçası alıp külü karıştırdı ama görünürde parlayan bir köz veya ona benzer bir şey yoktu. ''Vur onları!'' diye yalvardı en. ''Bir tanesi vur ki diğerleri kaçsın!'' Fakat ateşleme fitilini yakacak ateş olmadan tüfek faydasızdı. Hem zaten Judith o uğursuz böğürtülerin ne anlama geldiğini biliyordu. Ve eğer haklıysa... Dizlerinin üzerine çömelip çakmak taşı ve çakmağın bulunduğu deri keseyi aldı. Elleri gecenin soğuğundan uyuşmuş halde keseyi büzen ipleri beceriksizce açmaya çalışırken içindekileri toprağın üzerine döktü. Dökülenleri topladı. Hayvanların pis kokusu burun deliklerine doluyordu. ''Acele et!'' dedi en. Kuş yuvasından kalanları bir araya topladı, çakmağı çakmak taşına vurdu, birkaç kıvılcım parçası havaya yükseldi. Fakat kavı tutuşturmaya yeterli olmamıştı. ''Lütfen Judith, acele et!'' Sırtlanlar genellikle insanlardan çekinirdi. Aslında korkak hayvanlardı, özellikle de çizgili olanlar. Judith bunu biliyordu. Fakat üzerinde koyu renk benekleri olan Grim Truck kırmızı kürklü bu iki sırtlan tüyler ürpertici derecede cesurdu. Birisi Anne'e doğru yaklaştı ve kocaman kafasını yukarı aşağı sallayarak güldü. Anne çığlık atınca hayvan çatlak sesler çıkarıp hırıldayarak gerildi.
Tanrım diye haykırdı en. Tanrım bize yardım et lütfen.
Gecenin karanlığında vahşi ve çılgın bir kakafoni başladı. Judith başını kaldırmadı, buna gerek yoktu. İki sırtlanın sürünün geri kalanını çağırdığını biliyordu. Onları da katliama katılmaya davet ediyorlardı. Şimdi hayvanlar çevrelerini sarmış, gözleri ve dişleri karanlıkta parlayarak etraflarında dönüyorlardı. Kavı tutuşturmaya çalışırken Judith'in elleri kontrol edilemez şekilde titriyordu.
''Bizi öldürecekler!'' diye hıçkırdığını duydu Anne'in.
O sırada nihayet ilk kıvılcım yerini buldu ve küçük bir ateş titreşerek alevlendi. Judith kav topağını eline aldı ve avucunun içinde tutarak ateşi güçlendirmek amacıyla hafifçe üfledi.
''Judith!''
Otlardan bir parça alev koptu ve sırtlanlar ateşten ürküp hırlayarak gerilediler. Judith etrafına baktı ama Anne'i göremiyordu. Çünkü sayıları şimdi iki düzineyi bulan kambur hayvan onun etrafında dönüp duruyordu. Küllerin yanında küçük bir dal yığını duruyordu. Fakat bir başka ateş yakmak çok zaman alacaktı. Çıra da uzun süre dayanamazdı. Neyse ki tüfek vardı.
''Tanrım bize yardım et!'' diye dua etti Judith içinden.
Fitili alevin üzerine yerleştirdi ve onu orada bırakıp tüfeği, barutluğu ve mermi kesesini aldı.
''Defolun iblisler!'' diye haykırarak tüfeği kaldırdı ve barut yuvasını açtı. Barut mafhasasının tıpasını dişleriyle çekip çıkardı. Barut yuvasının içine bir miktar barutla doldurduktan sonra kapağını kapadı ve fazla barutu üfledi. Ardından silahın dipçiğini yere dayayıp tüfeğin ağzından içeri biraz barut döktü.
''Judith geliyorum Anne!'' diye bağırıp yere çömeldi ve ağzını kopardığı otlarla doldurup çiğnemeye başladı. Bir mermi alıp tüfeğin ağzına itti. Mermiyi sıkıştıracak bir tapa olmadığından zarar verici olmayabilirdi. Bu yüzden ağzındaki otu içine tükürdü.
''Beni yemelerine izin verme!'' diye yalvardı Anne.
Judith namlunun ucundan soktu, mermi ve otu bastırdı. O sırada ateşin söndüğünü ama fitilin tutuştuğunu gördü. Kaldırıp ucuna doğru üfledi. Güherçileye bulanmış fitil karanlığın içinde uğursuz bir göz gibi kıpkırmızı parladı.
''Boş ver onu!'' dedi Judith'in karnındaki bebek. ''Tüfeği sadece bir kez ateşleme şansımız olacak. Onu kıza harcama, ona ihtiyacımız var. Hayvanlar bizim peşimize de düşecek.''
Bu doğruydu. Sırtlanların çoğu Anne'in etrafında toplaşırken 6-7 tanesinin dikkati Judith'e çevrilmişti. Kabarmış tüyleri havaya diktikleri kuyruklarıyla yaklaşmışlar, sivri dişlerini göstererek avlarının üzerine saldırmak için birbirlerini kışkırtıyorlardı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 318.